أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Kur'an'ın kalbi, Kur'an'ın özü ve özeti, Kur'an'da anlatılan konuların özet olarak bize sunulduğu kalbi Kur'an bir surenin huzurunda onunla baş başayız. Ondan Kur'an'ın özetini dinliyorduk. Bize Kur'an'ın genel bir tanıtımını yapan bu sureyle birlikteliğimizin Allah izin verirse son bölümüne geldik. Kur'an bize Allah'ı tanıtan bir kitap. Kur'an bize kulluğu tanıtan bir kitap. Kur'an bize bizi tanıtan bir kitap. Bunun için nasıl bir Allah, bizden neler ister, o istediği şeyleri nasıl yapabileceğiz, örnekleri kimlerdir, peygamberler yani, ve sonuç, onun dediği gibi yapınca ne, değilse ne kazanıp ne kaybedeceğimizi anlatan bir kitap da Kur'an, Yasin bunu özetliyor. Siz bilirsiniz dercesine, insanların akıllarını başlarına davet ediyor. Aman, aklınızı kullanın diyordu sanki. Ama itiraz edenler, karşı gelenler, reddedenler, akıllarını kullanarak reddetmiyorlardı ki, öyle başlamışlardı, öyle istiyorlardı. Öyle devam edip gidiyordu. Takılmışlardı bir yere, eski bir tabirle, küfr-i inadi idi sanki yaptıkları, inadına kafir olmak, bile bile, Firavun'unki gibi, Ebu Cehil'inki gibi. Firavun'un bilerek kafir olduğunu Allah kitabında beyan ediyor, hatırlarsınız. Ya da okuyun baştan sona, düşünün, sırf bunu Kur'an'da bulmak için hepsini baştan sona okusanız, kaybınız söz konusu olur mu? Ya bir ayet bulmak için bütün Kur'an okudum be diye pişman mı olacaksınız yoksa? Hayır efendim. Ya da bir başka ayet takın kafaya, onu bir daha okuyun. Hatta belki o ayetlerin diğer ayetlerde nasıl gündeme getirildiğini, yani o ayette, aradığınız ayette anlatılan, anlatılmak istenen, size verilmesi beklenen mesajın başka ayetlerde nasıl konu edildiğini bulmak için, anlamak için tekrar tekrar okuyun Kur'an'ı. Ebu Cehil için de aynı şeyi söyledim. Kur'an'da yok ama haberlerde, eserlerde şöyle bir rivayet görüyoruz. Birinde peygamberin karşısına geliyor. Yalvarırcasına bütün ezikliğiyle ortada diyordu ki Allah aşkına Muhammed çek elini yakamdan. Bırak beni lütfen serbest bırak kahroluyorum. Boğulacak gibi oluyorum. Tabi kelimeler ve cümleler anladığımın ifadesi olarak bana ait. Eğer yarın Allah'ın huzurunda ya Rab ben anlattım demek için ısrar ediyorsan söz veriyorum. Ya Rabbi bu anlattı da ben dinlemedim diyeceğim. Yeter ki sen bırak diyordu. Olur mu öyle şey? Peygamber o böyle desin, o böyle dedikten sonraya kadar devam etsin diye bir programın sahibi değildi ki. Allah anlat diyordu, Müslüman oluncaya kadar, ya da ölünceye kadar, ya da kendisinin görevi ölümle bitinceye kadar bu iş devam edecekti. Demek ki vahyin duyurulmasında ya karşımızdaki gereğine evet diyecek, ya biz ölüp gideceğiz, ya karşımızdaki ölecek, ya da bizim dünyamızdan ölecek, yok olacak. İşte böyleleri olacaktı karşımızda, böyle birileri çıkacaktı hep. Bu son bölümde de bu ve benzeri itiraz edenler, düşünmeden karşı gelenler konu edilecek. 71. ayetten özetleyip sözü 77 ile bitirdikten sonra 78 ve devamını inşallah bugün okumaya çalışalım. Bu insanlar hiç kendi yaratılışlarını düşünmüyorlar öyle mi? Baksalar, üzerinde bir kafa yorsalar ya, hani nice nice imkanlar vermişiz kendilerine. Nedir bu insanların yaptığı, bu inkarları, bu sahip oldukları mallar, mülklerle isyan edeceklerine şükretseler ya insanlar. Hani bindikleri, yedikleri, içtikleri, kullandıkları yününü, sütünü, etini, hep hayatlarını devam ettirmek için muhtaç olduklarını bildikleri bu varlıklarla beraberliklerini neden düşünmüyorlar? Bunları kendi emirlerine Allah vermedi mi? Değilse onlar boyun eğer miydi? Biz onlara sahip olabilir miydik? Becerebilir miydik bu işi? Bazen düşünüyorum da, hani hiç olağan şey değil ama Sanki Allah'ın gücünü, kudretini anlamak için mi aklıma geliyor ki inşallah öyle olsun. Koyunu yatırdınız, ayaklarını bir iyice sıkıca bağladınız, hatta ayaklarını bağladığınız iple bir de orayı toptan tümüyle bir direk ya da ağaca bağladınız. Hayvanın kaçması, ayağa kalkması mümkün olmayan bir biçimde yaptınız bu işi. Ama Allah ölümü halk eden Allah'tır. Ya geri alıverseydi diye düşünüyorum. Bastınız bıçağı, kan akacaktı, durdu, akmadı. Devam ettiniz, kan aktı ve fakat hayvan ölmedi. Kafayı kopardınız, kafa bir tarafta M demeye devam ediyor, hayvan bir tarafta çırpınmaya. Yani o hayvanın canlılığını Allah almadı, ölmedi hayvan. Ne yapabileceksiniz? Bir arkadaşım anlatmıştı, yarım saat kadar ölmemiş hayvan da oturdum ağladım diyordu. Ölmemişti. Yani zorla öldüremezdiniz ki, biz böyle eksantrik bir örnek karşısında belki güler geçeriz. Ama düşünün, nice insanlar var ölümü cidden bekleyen, özleyen, aman gelse de kurtulsam diyen ölmüyor adamlar. Ölmemesi beklenen nicelerinin öldüğünü de biliyoruz. Öyleyse Allah bize bunca nimeti kendisine kulluk yapmamız adına lütfetmiştir. Hala şükretmeyecek misiniz diye sorması ne kadar anlamlı değil mi? Allah bizden şükür bekliyor. Veririm daha kullarım diyor sanki. Daha nicelerini veririm size. El ermez güç yetmez şeyler veririm. Nice nice nimetler sunarım size. İnat etmeyin fakat gelin bu nimetlerle bana kul olun. Allahu Ekber. Sübhanallah. Ne kadar da Rahman, ne kadar Rahim bir Allah değil mi? İfade etmekte zorlanıyoruz ama Allah sizin ve bizim anlamamızı kolaylaştırsın. Yani Allah öyle Rahman, öyle Rahim bir Allah ki hem bizden kulluk istiyor, hem kulluğun gereklerini bize lütfediyor, hem de kulluk yapmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyor, yapmazsak tekrar ediyor, ısrarla ve tekrarla bizi kulluğa davet ediyor, can boğazdan gitmeden eviriyor ayetlerini, çeviriyor, Kur'an tabiriyle nusarrifi yapıyor, bir daha, bir daha, bir daha ve bizim kul köle olmamızı istiyor. Onunla sevinecek Allah. Niye ki? Bilmem orasını. O öyle dediğini biliyorum. Benim kul olmamı istiyor Allah. Buna ihtiyacım mı var? Haşa ve kella. Bir başka yerden bir beklentisi, başka tanrıların kulları, köleleri var da benimkiler de olsun diye bir derdi mi? Haşa ve kella. Mümkün değil ama bizim kul olmamızı istiyor. Cennete gitmemizi istiyor. Cehennemden kurtulmamızı istiyor ama buna rağmen, bu kadar nimete rağmen tutup birileri Allah'ın berisinde ilahlar ediniyor. Yazık. Neymiş? Onların yardımına muhtaçmış. Aman Allah'ım, Allah'ın dışında niceleri niceleri bana yardımcı olurlar zannıyla ben Allah'tan başkalarını ilah makamına oturtacağım öyle mi? Hani şehrin ta öte başından koşup geldiği haberi verilen bir adam vardı ya, benzer bir sözle toplumunu uyarmıştı değil mi? Belki aynı sözü tekrar gündeme getirmemiz yerinde olacak. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّنْ لَا تُونِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ Öyle söylenmişti bu ayette. O koşup gelen adam, bu işin derdinde olan adam, bunun sıkıntısını çeken adam diyordu ki, ey toplumum, ey benim kavmim, ey bizimkiler, düşünün hiç, olacak şey mi? Ben onun berisinde hayatıma karışmaya yetkili ilahlar, kulu kölesi olacağım, sahte tanrılar, mabutlar edineyim, tamam mı? Diyelim, peki öyle yaptım. Hadi öyle, rahmetiyle beni kuşatmış Allah, ya bir sıkıntıyla beni imtihana tabi tutarsa, o Allah'ın dışında kendilerine kul köle olunan varlıkların şefaatleri benden yana hiçbir fayda sağlar mı? Ve beni onlar kurtarabilirler mi? Olur mu? Onların hiçbiri gerçek ilah, ciddi tanrı ya da mabud olamaz, mümkün değil. Değil mi dememiş miydi o şehrin öte başından koşup gelen o er kişi, peygambere destek olmayı kendisine din edinen kişi? Ne olacakmış onların yardımı? Kime karşı ki? Galiba olsa olsa birbirlerine karşı. Hatta bir sonraki ayet, öyle değil, onlar onlara yardımcı, onlar onların ordusu. Birbirlerini desteklemekle meşguller sanki deniliyordu. Peygamber, insanların bu tür sözlerinden rahatsızdı. Peygambere yapılan itirazlar peygamberi üzüyordu. rastgele konuşmalardı bunlar. Ne denildiğini bilmez sözlerdi. Yani insanlar neden söylediklerini hatta belki kendileri de düşünmüyorlardı ama peygamber üzülüyordu elbette. Neden itiraz ediyordu bu insanlar diye hatta. Ya da bir başka açıdan peygamberle ilgi kurarsak, insanları ben cehennem ateşinden korumaya, cehenneme giderken onları eteklerinden tutup çekmeye çalışıyorum. Ama yine de onlar fırtıp, kurtarıp eteklerini yine de doğru cehennem ateşine koşuyorlar diyordu. İşte bu peygamberi üzüyordu. Ama Allah diyordu ki üzülme ey peygamber. Aynı söz bizi de ilgilendirir demez misiniz? Yani biz de dışımızdaki insanlara yapacağımızı yaptıktan sonra geri kalan dönemde onların sözlerine, onların fiillerine, onların istek ve arzularına takılı kalmadan Müslümanlığımızı sürdürmek zorunda değil miyiz? Adam hiç utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan kendi reklamını yaparken rahatlıkla camına yazabiliyor meyhanesinin. Derler alt satır, ne derler üçüncü satır, ne derlerse desinler ve sonra kime ne içki evi. Ne olacak? Yani insanlar içeceklermiş, kime neymiş. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorlarsa ben bir Müslüman olarak ben Allah'ın sözünü söylüyorum. Alınan alınsın, itirazı olan peygambere Allah'a yapsın deme makamında olmalı değil miyim? Allah'ın dediğini diyeceğim ama. Burada Müslümanlar bir yanlış yapıyorlar bazen. Allah'ın dediğiyle kendi dediklerini karıştırıp hepsine birden işte bunu Allah söylüyor dercesine bir tavrın içine giriyorlar. Onu yapmasak. Yani Allah'ın dediğiyle, Allah'ın sözüyle, Kur'an'la insanları baş başa bıraksak, itirazı olanlar Allah'a yapsın desek ve kenara çekilsek. Hatta ondan dolayı Kur'an anlatanlar, sünnet duyuranlar, becerebildikleri kadar kendilerini az ortaya koyup hatta hiç koymasalar o Arapça ifadeleri, o Kur'anca ifadeleri Türkçe'ye nakletseler ve insanların anlamalarını arz etseler galiba daha yararlı olacaktır. Ey peygamber, üzülme onların sözüne, takılı kalma. Aslında onlar seni inkar etmiyorlar, sana karşı gelmiyorlar. Dertleri sen değilsin onların. Onların derdi senin gönderdiğin mesaj. Onların derdi senin elçi olarak onlara sunduğun mesaj. Yani onlar benim sözüme, benim dinime karşı geliyorlar. Çünkü biz onları biliyoruz. Sen takma kafana. Onların esrarengiz yönlerini de, onların ilan ettikleri yönlerini de biliyoruz. Açığa çıkardıklarından da haberimiz var. Gizlediklerini de fark ediyoruz. Yapsınlar, devam etsinler. Peki insanoğlu hiç mi düşünmez? Bilmiyor mu? Bakmadı mı bir kendisine? Evelem yaral insanu, insan farkında değil mi? Görmeyecek mi? Görmez mi? Enna halaknahu min nutfetin, biz onu bir damla sudan, nutfeden, meniden yaratmışız. Fe izâ huve hasîmun mubîn. Aniden nasıl da oldu? Ciddi bir hasım, gerçek bir davacı, ciddi bir düşman pozisyonuna bürünüvermiş insan. Ne çabuk, neydin daha dün? Hani cemaziyel evvelini tanırız senin dedikleri olur birbirlerine dostların. Biri ukalalık eder, biri dik kafalılık eder, biri güç gösterisinde bulunursa otur yerine denir. Hatta ensesine bir vururlar ki o kendini çoktan yerde bulur. Allah insanları yerle bir etmek sevdalısı değil ki. Öyle olsaydı ne vardı? Zaten 82. ayet onu hepten söyleyecek yine de. Dikkat edin, şımarmayın. Ben bir şey konusunda istedim mi ol derim, o da oluverir ha diye onu ayrıca söyleyecek de. Yani Allah onu zaten yapar. Bizim aklımız başımızda olsa da iman ve İslam olarak, ihsan sahibi olarak yapmamız gereken şeye gönül rızasıyla dönsek diye rahmetinin, merhametinin tecellisini seyrediyoruz ya. İşte soru veriyor Allah. Nedir insanoğlunun başına gelenler? Niye gafil ki insan? Yani biz onu bir damla sudan yaratmışız. Nutfe, meni, erkekten kadına intikal eden bir parçacık su. Sonra Allah onu şekillendirmiş. Kur'an'ın tarifleriyle söylersek, o alaka olmuş, şöyle kan pıhtısına benzer bir şekil, kanın pıhtılaşmışı değil elbette. derken bir çiğnem et parçası, sonra cenin olmuş, ruh üflenmiş, artık maket program bir insan. Melekler onunla ilgili görevleri, imtihan sorularını belirlemekle belirlemeleri, yazmaları dönemi o. Belki bir 40 ya da 120 gün sonrasında, 4 ay sonrasında ve doğan bir çocuk var karşımızda. Eli ermez, gücü yetmez bir çocuk. Daha bir bebek, işte kendisine tahsis edilen programı yaşamak zorunda bir çocuk. Sonra büyüyor, geçmişini unutuyor, ne yapacağını bilmiyor ve isyan eden bir hasım karşısında, Allah'ın karşısında sanki. Ve darabe lena meselen ve nesiye halka. Tutuyor, kendi yaratılışını unutuyor, nasıl yaratıldığını, güçsüz olduğunu, gücünün kuvvetinin ermez dönem geride kaldığını, sanki onların unutulması gerektiğini kendince karşıdakinin de unuttuğuna inanarak diyor ki acaba kale men yuhyil izame ve hiye ramim, şimdi demek ki şu kemikler çürüyecek, toz ufak olacak, yerle bir olacak, kaybolacak, toprağa karışacak, sonra da birisi onu diriltecek öyle mi diye geçmişini unutup kendince örnek vermeye, laf çarpıtmaya, yani insanların güya inançlarını karıştırmaya, lafı ağzına tıkmaya çalışıyorlar. İnsanların geçmişlerini unutma özelliği vardır aslında ama bunu böyle isyana kullanmasınlar, unutkan olduklarını bilsinler. En azından bu ve benzeri ayetler hatırlatılınca bir dost diliyle ya da Allah ve Peygamber ifadesiyle kendilerine unutkan oldukları söylenince o zaman bari edeplensinler, hadlerini bilsinler, ne yapacaklarını fark etsinler. Yıllar öncesinde öğrenci olarak bir evde kalıyordu. Kim? Senin dünyanda da vardır, benim bildiklerim de olabilir. Arkadaşlarında para kalmamış, kendisininki çoktan bitmişti. Ekmek bulacak, eskiden kalmış, kenarda bitmiş, kuru bile olsa onunla karnını doyuracaktı ama heyhat o da yok. Bütün ceplerini yeniden karıştırdı. Ne var ne yok diye saklayabileceği, para atabileceği yerleri yeniden kontrol etti. Yok, yok ve yok. Sonra arkadaşlarını gönderdi. Hadi para bulun, ekmek bulun diye. Ben de arayacağım. Kendisi de gider. Hemen evlerinin yakınındaki bir mezarlıkta yenilebilecek otların ot mevsimidir döneminde toplar onları, getirir, yıkar, temizler, hazırlar. Mutfakta sanki rengarenk çeşit çeşit envai türlü çeşit yemekler hazırlanmışçasına mutludur. Boynu bükük, neşesiz, yine aynı her zamanki gibi bir şeyler bulamadan gelen arkadaşlarına sevinçle haykırır. Ben buldum, gelin birlikte yiyoruz, haydi. Atar bir demet otu yere ve birlikte yerler. O günde doymuşlardır. Bir vakitlerdi ama o. Ya şimdi? Şimdi onun zamanı değil ki. Salata olmazsa doymaz ki. Çorbanın limonu olmak zorunda ki zaten. Ya da bir etli yemek, bir sütlü yemek, bir tatlı yemek ya da bir kuru yemek, bir sulu yemek, bir şeyler olmak zorunda insanlara. Ya da benzerleri. Siz geri kalanı devam ettirin. Bir vakitler yaya köye gittiğini unutanlar, şimdi arabasıyla bile yaya gitmeye üşenmediği yerlere gidemeyenler, bir vakitler ayakkabısını tamir ettirince sevinen ama şimdi tamir ettirmek değil, modelini, tipini beğenmek adına ukalalık ya da ekabirlik yapmadan yana olanlar, bir vakitlerini unutanlar var bilirsiniz. Ama bu unutmalar buradakinin yanında hiç değil mi? Bakın adam neyi unutuyor? Yaratılışını. Diyelim unuttu. İnsandır unutsun ama yeni hayatında ukalalık etmese ya. Ya da Allah'a kafa tutmak için geçmişini unutup da ben bak bir şeyler biliyorum diye laf çarpıtmaya, söz söylemeye çalışmasa ya. Bir de örnek veriyor öyle mi? Kemikler varmış. Çürüyecekmiş. Mezardan getirmiş belki de, rivayetlere göre peygamberimize getiriyor birisi, tam çürümeye yüz tutmuş bir kemik, peygamberin yanında eziyor parmaklarıyla, tozunu, ununu yere çarpıyor, atıyor, dağıtıyor ve de diyor ki, demek bunlar dirilecek ha, söyle kim diriltecek bunları? Evet, onlar dirilecek ve söylüyor Allah kimin dirilteceğini. Kim diriltecek? Kul yuhyiha ellezî enşe'ehâ evvele merra. Onlara can verecek olan, onları ilk defa yaratandır. Gafil, şaşkın, düşün geçmişini. O kemikler bir vakitler yoktu zaten, cansızdı zaten. Onların canı ayrıldıktan sonra yeniden canla birleştirilmesini problem etmişsin. Haddini bilsen olmaz mı? İnsanoğlunun galiba en büyük zaafı budur. Haddini bilmemek. Ya da öğrendiklerini hayatın tümü zannetmek. Ben Kur'an öğrenimiyle ilgili örnek vereyim. Sen hayatın tümüne adapte et bu örneği. Kur'an'dan 5 ayet öğreniyor birisi. Tüm Kur'an 5 ayet zannediyor ve herkesi o 5 ayete göre düşünmeye zorluyorsa ayıp değil mi? Diğeri 50 ayet öğreniyor. Bu sefer Kur'an'ın tüm 50 ayet zannediyor. Bir başkası 5 sure, diğeri 50 sure. Aynı örnek değil mi? Yani İnsanlar kendi kapasitelerinin azlığını ya da eksikliğini hep bilmeliler ve bunu tama göre, mükemmele göre kıyaslayıp hadlerini bilmek zorunda olduğunu unutmamalılar. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi diye bir adam, Amak-ı Hayal adıyla bir eser yayınlamış. Belki piyasada bulursunuz. Kur'an ve sünnet dışında bir kitabın tarifi, bir kitabın reklamını yapmak derdim olmadı hiç. Ama bir örnek sunacağım da onun kaynağını söylemek adına mecburen ifade ettim. Orada okuduğum bir olayı yeri gelmiştir diye hatırlatmaya çalışayım. Karıncalar aleminden söz ediyor yazar. Karıncaların başına cidden çok büyük bir felaket geliyormuş bir bölgede. Aman Allah'ım ne o? Kocaman delikler, dikine yarıklar, ayrı ayrı farklı farklı renk renk şekiller varmış o bölgede. Ne olduğunu bir türlü kavrayamıyorlarmış. Şöyle dağ gibi varlıklar sanki akıp gidiyor. Ya da benzeri varlıklar duruyor, kocaman gölgeler oluyor derken gölge ortadan kayboluyor. Dağ deseler dağ yürümez, ağaç deseler ortadan kalkmaz. Nedir onların hali, nedir bunların durumu bilememişler. Olsun, düşünmek zorunda da değiller ama kendilerini ilgilendiren çok özel bir bela var başlarına gelen. Onların yuva yapıp çevresinde hayatlarını sürdürdükleri yerde birdenbire gökyüzünü kesif bulutlar kaplıyormuş. Aman göz gözü görmez, yani buluttan ötesini görmez biçimde, güneşi hiç göstermez biçimde bulutlar. Onlar böyle bir bulutu görünce bütün dünyaları kararır, dizlerinin bağı çözülür, ne yapacaklarını önce şaşırır, sonra bin bir telaş koşuşturmaya başlarlar, yetişebilirlerse yuvalarına girerler, değilse korkunç bir son onları bekliyor. Çünkü ne zaman geleceği belli olmaz bir sıcak su tufanı karıncaları eziyor, boğuyor, öldürüyor, yok ediyor, işlerini bitiriyormuş. Ne yapsınlar garipler? Karınca nihayet. Güçleri o kadar ama her şeye rağmen azimli varlıklar. Gayret ediyorlar, didiniyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Sebebi bulmaya gayret edip, öğrenmeye gayret edip sonunda çözüm üretecekler. Ama bir türlü mümkün olmuyor. Sonunda karınca beyi emrediyor. Bütün karıncalar işe seferber olacak. Herkes o alana gidecek. Herkes bütün duyargalarını açacak. Herkes ne var ne yok ciddi inceleyecek. Sonucu bilecek ve ona göre çözüm bulacağız. Bu işi çözmek zorundayız diyor. Öyle de yapıyorlar ama bin bir korku, bin bir meşakkat. Acabalar var kafada. Yine kimler ölecek bakalım, kimler ezilecek, yine kimler sıcak su tufanına kapılıp gidecek. Ama bey emretti, yapmak zorundalar. Hem ki kendi yararlarına, mecburen oradalar. Derken o korkulan an yine geliyor. Hem bekledikleri hem olmasını istemedikleri o bulut yine gökyüzünü kaplıyor. Sonra hiç beklemedikleri bir anda yine bir sıcak su tufanı gökten. Her şey karma karışık. Koşanlar, bağıranlar, feryadü figan, ezilenler, boğulanlar, ölenler, kalanlar ve yuvalarına dönebilenler dönüyor. Dosyalarını hazırlıyorlar. Raporlarını sunuyorlar. En büyük tabiat bilgini durumunda olan karıncaya veriyorlar. O da günlerce süren incelemesinden sonra kararını açıklıyor. Meğer o bölge çok özel bir bölgeymiş. alçak basınçla çukur basınç yer değiştirirken böyle oluyormuş. Çare yok. Mümkünse oradan kaçmak. Bu karınca gözüyle olay. Ama oraya insan gözüyle bakınca neymiş meğer? Küçük bir kasaba. At arabalarının park ettiği bir yer. At arabası gelince bulut zannediyor karıncalar. Nereden anlasın? Kocaman yarıklar, dikine çukurlar, büyük boşluklar, dükkanlar ve tezgahlar evde evlermiş meğer. İşte bir at arabası, derken atın gölgesi, sonra at işe ince, bunu sıcak su tufanı zanneden ve helakinin çözümünü kendince farklı yorumlarla ifade edip çare arayan zavallı varlıklar. Peki ya bizler de öyle mi? Yani eline aldığı bir kemiği acaba kim diriltecek diye çabalayan, olmaz öyle şey, mümkün değil, bu kemik yeniden adam olmaz diyenler bunlardan daha adi, daha alçak konuma düşerler mi ki? Belhüm edal denilen bunlar mı ki acaba? Hani kimi insanlar vardır hayvanlar gibi, hatta daha onlardan da sapık deniliyordu ya, yoksa bunlar onlar gibi mi, daha mı? O kadar mukayese edecek, o kadar yargılayacak gücüm yok ama insan şöyle bir düşünmeli ve de haddini bilmeli. Kendi bilgi seviyesi kendisini hangi seviyede bilgilendirmeye, hangi seviyede yorumlamaya, hangi seviyede hayatı düzenlemeye götürecektir. Azıcık bir bilgiyle insanlar her şeyi bildik zannediyorlarsa hepten felaketin başıdır. İşte bir insan çıkıyor, birileri kendi yaratılışını unutuyor, suydu, bir damlaydı, minicik et parçasıydı. Sonra Allah ona can veriyor, doğuyor, büyüyor. Yeni bir çocuğa bakar mısınız? Yeni doğmuş, 3 günlük, 5 günlük bir çocuk. Sanki bir insan maketi değil mi? Bazen dostlara gösteririm ve işte Allah'ın yeryüzünde halifesinin adayı budur diyorum. Allah'ın halifeliğine aday. O insan asacak, kesecek, bağırıp çağıracak, adil olacak, zalim olacak ya da itaatkar ya da isyankar olacak. İnsanlığın maketi, halifeliğin maketi. İşte bu insan kendi yaratılışını unutacak da, ne yaptığını bilmeyecek de tutup örnek verecek öyle mi? Kim diriltecek bu ölüleri? Bu kemikler işi bitmişken kim diriltecek diye. Bir çocuk vardır. Annesini emerken kalmıştır belki. Hayatın çilesini kendi çekmiş ama ölüm döneminde de sanki öyle doğmuş da o hale gelmiş de Allah ona bu şeyleri vermiş de değilcesine hep kendi kafasına göre takılır. Yani başkalarını öldürür sanki, birileri ölecektir sanki, hep ölüm başkalarını ilgilendirir, başkalarına gider sanki, o yaşayacaktır, ölmeyecektir gibi. Öyle mi? Bakın bakalım kim ölmeyecek? Kemikler çürüyecek, çürümüş kemikler toprak olacak, mezarlar darmadağın, hatta yerle bir edilecek, toplumuna göre ya da bölgesine göre belki yerine apartmanlar dikilecek, binalar dikilecek, sonra da o kemikler, o toz ufak olmuş kemikler yeniden insan haline gelecek ve canlı olacak. İnsanoğlu düşünmeli değil mi? Kendisine can veren Allah, o canı nereye koydu, yeniden niye verecekmiş diye, ne haddine ki sorsun, ne yapacak da? Yani ben kemik olduktan sonra acaba ben nasıl dirileceğim diye. En güzel cevap aslında sana ne ki demek gibi geliyor ama Allah öyle demiyor. Evet, elbette Allah'ınki daha güzel ve ben en güzelini şimdi tekrar söylüyorum. Ayet 79. قُلْ يُحْيِيهَا اَلَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ İlk hayat veren yeniden can verecektir. İlk yaratan yeniden diriltecektir. İlk önce onu insan yapan yeniden insan yapabilecektir. Ve huve bikulli halqin alim, o Allah her şeyi bilen, baştan sona tüm yaratılışı, yarattıklarını, neden yarattığını, nasıl yaratacağını baştan sona tam bilen, mükemmel bilendir. Bu yeniden yaratılış konusunda insanların bir derdi var tarih boyunca. 15. ayette Kaf suresinde Efe ayina bil halqil evvel belhum fi lefsin min halqin cedid denilir. Yani, demek ilk yaratılışta biz yorulduk ha, ilk yaratırken. Yok yok, aslında bunu söyleyenler, yeniden yaratma konusunu karışıklığa getirmek, insanların ümidini kestirmek, o işi karıştırmak istiyorlardı ondan. Yani Allah pazar gün başlamış yaratmaya, sonra pazartesi demiş falan filanları, salı çarşamba olmuş ötekini berikini, perşembe cuma derken yorulmuş, 6 gündür yaratıyor. O kadar yorulan Allah bir günde dinlenecek ya, hadi diyelim ki olsun ama düşünün işin arka planında başka bir problem var. Bu kadarın üzerine yorulan Allah yeniden yaratmayı nereden göze alacak demeyi baştan bize yutturmaya çalışıyorlar. Allah 6 günde yarattı, yoruldu. Yeniden bir daha bütün varlıkları yaratacak ha? Çok zor olmaz mı? Ciddi misiniz? Demiyor mu sanki bunu söyleyenler? Yeniden yaratmayı ilk yaratmaktan hiç farksız olduğunu söyleyince ne diyeceksiniz? Allah ilk yaratırken yorulmadı ki, yeniden yaratırken yorulsa. Çünkü aynı surenin 38. ayetinde de bu iş şöyle tanıtılır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Biz gökyüzü ve yeryüzünü, onun dışında ne var ne yoksa, ikisi arasındakiler veya gök ve yer dışındaki her şeyi 6 günde yaratmışız ama bir yorgunluk da isabet etmemiş bize diyor Allah. Elbette yorulmayacak. Allah yorulur mu hiç? İnsanlar kendi kafalarında kendilerince düşündükleri bir Allah'a karşı gelmeyi planlıyorlar galiba. Tabi unutturabilecekleri, unutabilen, yanlış yapabilen, sözünü değiştirmek zorunda olan, merhameti sınırlı, fazlu kereme eksik bir Allah'ı anlayınca insanlar ona göre bir tavır belirlemek zorunda kalıyorlar galiba. Ama gerçekten asıl yanlış olan da bu değil mi? Yani Allah konusundaki bilgilenmeleri Allah'a ait olmayınca kendi kafalarından yaptıkları Allah tarifinin kendileri de eksikliklerini bulup oradan yararlanıyorlar ve kendilerine yol aramaya çalışıyorlar. Devam etsinler bakalım. Hatta mesela ehli kitaptan birileri Yahudi ya da Hristiyanlar, Allah'ın peygamberlerini kabul ederiz ama o peygamberler bizim bölümde olacaktı. İsrail oğullarının peygamberleridir. Onlardan başka peygamber yok demeye getirerek sözü diyorlar ki, Allah'ın fazlı vardır, keremi vardır, lütfu vardır. Allah fazlu keremi sebebiyle peygamberler vermiştir. Ama bu peygamberler bizden olacaktı. Bizim peygamberlerimizin devamı olacaktı. Onun dışında bitti bu iş. Yani peygamberlik kime gelecekse biz biliriz demeye çalışıyorlardı. Cenab-ı Hak Hadid suresinin 29. ayetinde dediklerinden anladığım kadarıyla karışmayın siz. Haddinizi bilin, o iş benim işimdir. Kimin peygamber olacağını, ne zaman kime kimi peygamber göndereceğimi ben bilirim diye. لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlı konusunda, peygamberler görevlendirmesi konusunda hiçbir şeye muktedir olmadıklarını fark etsinler. وَاَنَّ الْفَضْلِ بِيَدِ اللّٰهِ Allah'ın fazlı keremi Allah'ın elindedir. O ancak Allah'a aittir. Hiç kimsenin onda tasarrufu yoktur, hakkı yoktur. Yü'tihi men yeşâ, kime ister, ne zaman isterse ona verir. Bu sefer diyorlar ki, ama bitti, peygamberlik gönderebilme gücü kalmadı ki, işte İsa'yı da gönderdi tamam dercesine. Fakat ayetin sonu onları da susturuyor. Eğer kabul edeceklerse, vallahu zül fazlil azîm. Allah gerçekten azîm fazıl sahibidir. Onların dediği gibi değildir Allah'ın fazlu keremi. Allah'tır önce yaratan, şimdi de yaratacak olan. Biz bunu aslında her gün görüyoruz. Her uykuda görüyor, her dirilişte yani uyanmada bir daha görüyoruz. Uykudan önce bize hayat veren Allah, uykudan sonra tekrar hayat verendir. Nice hastalıklarda görüyoruz. Hatta bazen eşiniz, dostunuz, tanıdığınız, bildiğiniz, duyduğunuz birileri vardır. Yarım saat ölmüştür. 45 dakika ölü yaşamıştır. Kan pıhtılaşmaya başlamıştır. Gözü onun için görmez olmuştur. Hatırada nice şeyler durmuştur. Buna rağmen sonunda yine can bulur da Allah sanki özellikle gösterir. Ama negatifini, farklı bir biçimini Allah 80. ayette şöyle anlatıyor bize. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَحْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Siz Allah'ı gerçekten tanımak istiyorsanız, Allah'ın gücünü, kudretini anlamak istiyorsanız, Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa öylece öğrenmek istiyorsanız, buyurun, yemyeşil ağaçlar derken ateş oluyor ve siz yakıyorsunuz, farkında değil misiniz? Ne oluyor o yeşil ağaç? Nereye gidiyor? Kim nasıl kaybediyor onun özelliğini? Onun ağaç oluşu, yeşil oluşu derken ateş ve yanıp bitmesi, size ısı vermesi, ışık vermesi, bu kuralları kim koyuyor dersiniz? Siz mi becerecektiniz? Ateşi yakan siz, siz ise her şeyi yakabilseydiniz. Ya da ağacı yapan siz, siz ise ağaçta onu nasıl gizleyebildiniz? Yani o ağaç, yemyeşil ağaç, nasıl da ateş yapabilme özelliğiyle dopdoluydu da bunu Allah'ın farklı bir yasası sizin tarafınızdan aşağı çıkarılmasını gerçekleştirdi. Bu konuda çölde olan bir ağaçtan da söz edilir. Öyle farklı, öyle değişik bir ağaçmış ki sadece kitabi bir bilgi, kendisini görmedim, uygulayanı da bilmiyorum ama kitapta yazılanlardan öğrendiğim kadarıyla öyle bir özel ağaçmış ki çölde bir ağaç, bu ağaçtan iki parçayı birbirine şiddetle çakacaksınız, sanki çakmak taşı gibi kıvılcım çıkacak ve ateş yakacaksınız. Bu yönüyle düşününce daha farklı boyutlara sürüklemiyor mu Kur'an ayeti bizi? Bakın, size bu nimeti de Allah verdi. Buna sizin kafanız çalışmazdı. Siz çölde o ağacı yaratamazdınız. O ağaca böyle bir özellik veremezdiniz. Bunun öyle olduğunu anlayamazdınız. Ya da bu gücü elde edemezdiniz. Bu güce erişemezdiniz. Nedir sizin isyanınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamına gelmez mi? Hadi o özel olsun. Bak, ben bile görmedim. Siz de duymadınız. Belki şimdi duydunuz. Peki şu binlerce, yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın, hatta her gün kibrit planında düşününce ateş yakmada ağaç kullandığını biliyoruz. Aman ha, nasıl olurmuş diye ağaçları, ormanları ya da bir yerleri, evleri, barkları yakma hevesimiz gelişmesin, o anlama demiyorum. Yani insanlar sanki ateşle daha bir bütünleşmeye, her taraf ateş kaplasın, biz ateşe gidelim, ateşle beraber olalım, ateşin arkadaşları, ateşle sohbet edenler olalım dercesine bir ateş merakı vardır insanlarda. Bilmiyorum ama sanki çocuklarda bile ateşle oynama hevesi şeytandan mı ki, kendisinden yana olmalarının bir nevi oyuncağını mı ifade ediyor anlamıyorum ama işte hep ağaçlar ve yanıyorlar. Ağaçtır, yeşildir, yemyeşildir derken baktığınız o ağaç, aynı ağaç ateş kaynağı olmuş. Neresindeydi dersiniz? Efendim, içinde karbonlar vardı, oksijenlerle birlikte bir de hidrojen, öyle bir sıralanmıştı ki derken onu ayrıştırdınız. Kim o? Nasıl bir kuraldı? Neyle ayrıştırdınız? Ben de onu sormaya çalışıyorum. Hatta iş o boyuta intikal ederse, pek yeri değil ya da herkese göre cümleler değil ama bir iki ilgilenen varsa anlasınlar diye mi hatırlatalım ya da böyle bir itiraza cevap olsun diye mi? O dediğiniz ağacın içindeki karbonlar, oksijen ve hidrojenlerin bir tür sıralanışında karşınıza odun çıkıyor, kalas ya da ağaç oluyor da bir cins sıralanınca kömür oluyor da ama farklı bir sıralanışı elmas haline getiriyor onu. Peki yapın öyleyse bütün ağaçları, bütün odunları elmas. Ne diye sağa sola koşturuyorsunuz? Dünyada bir tanedir, kara elmastır, sarı elmastır, benimdir, senindir, ötekinindir, ben takacağım, sen atacaksın diye ne diye koşuşturuyoruz? Hatta düşünmez misiniz? Şekerde de aynı şeyler var. O tatlı diye yiyorsunuz ama çayın içine kömür atıp karıştırıp yeme derdiniz olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. İçeriğini, aslını, esasını değil. Efendim, suyun içinde de varmış ama karbon olmadığı için biraz karbonla suyu karıştırınca o da mı ağaç olacak dersiniz? Öyle olmaz. Bu ateşin nüvesi yeşil ağaç olarak karşınıza çıkınca siz Allah'ı düşünün dercesine Cenab-ı Hak böyle bir hatırlatmada bulunuyor. Daha önce ne demişti? Ölüydü arazi, toprak, bütün ağaçlar ölüydü. Hepsi yerle birdi, sanki yoktu, kurumuştu gibiydi. Ama bakmışsınız can bulmuştular ya, Allah diriltmişti ya. Hatta çok garibime gitmişti ilk okuduğumda. İhtezzet diyordu Allah, yeryüzü deprenir böyle, sanki sallanmaya, hareket etmeye, kıvranmaya başlar. Bir şeyler çıkaracak ya, toprak yarılacak ya, oradan bir şeyler çıkacak ya bitkiler. İşte öyle bir tabirle anlatıyor Allah. Bu bana Allah'ı nasıl anlatmaz? İstemezsem anlatmaz tabii. Burada Şöyle özel bir hatırlatma yapalım. Semavat ve arzdaki ayetler, alametler ve işaretler ile, yani bizi Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götüren, bizim kulluk yapmamız gerçeğini bize anlatan, gökler yüzü ve yeryüzündeki gözle anlaşılan, kulakla, burunla, elle anlaşılan, duyu organları ve akılla fark edilen ayetler, alametler ve işaretler var ya, insanlar öğrenmek isteyip, anlamak isteyip, kabul etmek isterlerse ayettir onlar. Değilse onlar Allah'a götürmez insanları. Aynı şekilde Kur'an ayetleri de öyle. Yani Kur'an'daki ayetler insanlara onu okuyuverince, kulağına onu söyleyiverince, teybe aldığınız herkesin kulağını dolaştırıverince insanlar onunla iyi bir Müslüman olacaklar zannetmeyin. Çünkü aynı Kur'an ayetleri bize şu gerçeği de haber veriyor. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Niceleri Kur'an'la yol bulurken niceleri sapıp sapıtıyorlar. Zaten bu bir kıstas. Bu bir ölçü, bu bir mihenk taşı. O ortaya geldikten sonra insanlar ya onunla yollarını bulup cennete doğru ya yollarını kaybedip cehenneme doğru gidecekler. Yani onun tarifine uymam, ben yolumu kendim belirlerim, onun dediği yere ille de gitmem diyenler cehennemin dibine, diğerleri de cennetin en yüce, en hoş, en güzel mevkilerine gidecekler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz vel Kur'anu hüccetun leke ve aleyk buyuruyor. Bu konunun anlaşılması adına hatırlanacak hadislerden biri. Kur'an senin lehine de aleyhine de delildir. Elbette aynı Kur'an'dır ama o Kur'an'la sen yolunu bileceksin, kendini ölçeceksin, kaç derecesin, nesin, neredesin, ekside mi artıda mısın, sen bunu böylece fark edeceksin. İşte bunun ölçüsünü kazanıyoruz biz Kur'an'la. وَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ. Söyleyin, düşünün, düzgün cevap verin. Cidden itiraz edeceğiniz bir boşluk bulduysanız haydi meydan sizin. Aman Allah'ım, Allah'tan başka hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Kendi konusunda bunca güven, yani din konusunda bunca güven sahibi oluş. Ben de iyi bir Müslüman olursam dinin konusunda böyle bir güven sahibi olacağım. Yani anladığım kadarıyla benim dinim budur. Buyur itiraz edeceksen, ne yapacaksan yap diyeceğim sanki karşımdakine. Allah diyor ki, hani söyleyin bakalım, gökler yüzü ve yeryüzünü yaratan birisi var. İtiraz edemezsiniz biliyorsunuz. İtiraz etseniz de iç dünyanızda kabul ediyor ama dışta itiraz ediyorsunuz, bunu ben biliyorum. Sorsanız diyor nice ayetler, semavat ve arzı kim yarattı? Allah diyecekler. Bu konuda zaten çok ciddi bir problem yok tarih boyunca. Allah'ı tanıyan yaratıcı olarak tanıyor zaten ama söyleyin, hem bir varlık Allah, yani semavatı yaratacak, arzı yaratacak. Birinci sema, yıldızlar, uçsuz bucaksız denilen bir bölüm aslında. Ötesini bilmiyoruz derken ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci semalar, dördü atladım diye değil saymış olmak için. Bütün arzı ve semayı Allah yaratacak. Peki o bir kadirin ala en yakluka mislehum. Sizin benzerinizi yaratmaya muktedir değil mi? Gücü yetmez mi? Ne tür bir soru sizin sorduğunuz? Ciddi misiniz gerçekten? Hiç kafanız çalışmaz mı? Dert mi yani? Ne dediniz? İnanıyor musunuz? Samimi misiniz bu konuda? Allah gökyüzünü yaratacak, yeryüzünü yaratacak, her şeyi yaratacak. Sonra da sizin benzerinizi yaratamayacak. Gücü bu işe yetmeyecek öyle mi? Mümkün mü yani size göre? Allah'ın gücü bu işe yetmez mi? Nazihat suresinde de yine kıyamet sahneleri gündemdeyken benzer bir soru karşımıza çıkıyor. Demek öleceğiz ha, toz ufak olacağız, yerle bir olacağız, çukurları dolduracağız, sonra yeniden dirileceğiz. Ne mümkün bu iş derken Allah bir emir, hepiniz kalkmışsınız diyordu. İnkar etmenizin ne faydası var? Çünkü Musa ve Firavun olayıyla işte birileri inkar etmişti ama iman edenler de vardı. Anlayın, imanın faydasını, inkarın zararını fark edin dedikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bu işi yapacağına, gücünün, kudretinin elbette tam ve yeterli olduğuna delalet eden sema ve arza işaret ederek deniliyordu ki اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَا. Sizi mi? Yoksa gökyüzünü yaratmak mı daha zor, düşünmüyor musunuz? Sizi yeniden yaratmak o kadar zor değil, düşünün, düşünebiliyorsanız. İlk yaratmak zor olsaydı olurdu. Gördünüz yaratmışım. yeniden yaratmanın zor olmadığını, göğe ve yere bir bakın, bunca varlıkları yaratan elbette yeniden yaratmaya kadirdir, muktedirdir, gücü yeter. Allah'ın kadir oluşu, takdir yetkisiyle de birlik düşününce, bu işin ölçüsünü, ölçü biçisini, takdirini de Allah elbette en güzel yapar demek anlamına gelecektir. Bela ve huvel kallâkul alîm. Yok yok, geçin onu. Allah hem soru soruyor, hem kendisi şöyle cevap vermemizi istiyor. Hayır, elbette, mutlaka gökyüzü ve yeryüzünü yaratan, bizim benzerlerimizi yaratmaya da güçlüdür, gücü yetendir, kadirdir, muktedirdir. Ve o Allah, her şeyi yaratandır, hallaktır ve de alimdir. Ne yarattığını, neden yarattığını, niye yaratacağını, sebebini, nasıl yaratacağını, yarattığının başına neler gelip neler gideceğini, hepsini yaratma konusunu ve yarattığıyla ilgili her konuyu baştan sona bilendir. Yaratma konusunu ve yarattığıyla ilgili her konuyu tam bilen, gerçekten bilendir. Peki nasıl mı baş eder? Şeytana bakın şeytana. Neler getiriyor aklımıza? Yani Allah her şeyi yaratıyor öyle mi? Beni ve içimdekileri, kafamdakileri, beynimi, kanımı, iliğimi, evet. Ağaç ve içindekileri, bir de bak az önce öğrendik öyle dediniz. Ağacın içinde bir de ateş olabilme özelliği varmış. Ağacın varlığında varmış bu, bunu da biliyor öyleyse Allah, evet. Sonra göktekiler, yıldızlar, yerdekiler, sular, ateşin akması, suyun yakması hesabıyla, yani bütün ne var ne yoksa hepsini demek Allah yaratıyor ve hepsini de biliyor öyle mi? Nasıl yapabiliyor bu işi diye şeytan olmaz gibi gösterecek, tereddüt ettirecek ya da bizim kafamızı bulandıracak. Ha, benim Rabbim, Kur'an'ı gönderen Allah'ım Rahman'dır. Beni öyle bırakmaz ki başıboş. Beni şeytana teslim etmez ki. Yeter ki ben Allah'ın, Allah'ın kitabını bırakmayayım. Bakın 82. ayette şöyle söyler. İnnemâ emruhu idâ erâde şey'en. Allah bir konuyu murad etti mi? Bir konuda bir iradesi var mı? Bir şeyin varlığını istedi mi? Ya yaratacağı ya da yarattığıyla ilgili bir konu olabilir. Yani ya bir insan yaratacaktır, ya yeryüzünde bir halife var edecektir, ya o halifenin özellikleri konusunda bir konu, bir dert, bir özellik, bir sıkıntı veya bir problem, yani nasıl ifade ederseniz yaratığa ilişkin bir şey vardır. İşte o ya da öteki murad etti mi olsun diye en yekule lehu kün, ona der ki ol, feyekun, o da oluverir. Tabi bunu insan planında anlatma, anlama imkanımız zor. İman ederiz sadece. Karşınızda bulunduğunuz yerde bakın bakalım ne var? Sürahi mi? Ağaç mı görüyorsunuz? Bir adam mı yürüyüp gidiyor? Ya da araba mı park etmiş? Herkes kendi karşısındakini bilir neler olduğunu. İşte o olmadığı halde, o yok olacak, o orada bulunmayacak. Siz ona diyeceksiniz ki ol, o da olacak. Ne mümkün? Bunu Allah'tan başka kim yapar ki? Sadece buna Allah'ın gücü yeter. Meselenin galiba püf noktası ya da merkezi Allah'ı böylece bilmek. Allah ol dediğim olur, hepsi o kadar. Zaten Allah'ı böyle düşününce insanın gücü, iman gücü artacaktır. Denilir ki Abdullah bin Mukaffa diye bir adam var. Arap edebiyatının üstadlarından, büyüklerinden, ciddi söz sahiplerinden biri. Adam Arap dili ve edebiyatına hakim. Hatta Kelile ve Dimne adında bir kitabın dünyada mevcut nüshası Hintçe olması gerekirken Arapça ve o adamın tercümesi. Öteki kaybolmuş diyorlar. Bu adamı şişirmişler mi? Gaza mı getirmişler? Ya da pohpohlamışlar mı? Ne dersiniz? Ben kelimeyi bilemedim. Yani sen yaparsın, sen Kur'an gibisi, Kur'an gibi bir şey ortaya koy, şöyle bir güzel metin olsun, bir güzel kitap olsun, senin dilin, senin gücün, senin edebiyatın, senin mantığın bu işe müsait diye adamı havaya sokmuşlar. O gafil de hadi bakalım demiş, kolları sıvamış, kitapları hazırlamış, masaları, sıraları, sandalyeleri derken her şey tamam. Tam böyle kalemi eline alacak, oturacak ve yazmaya başlayacak. Pencere açık. Bağdat sokaklarında bir çocuk yüksek sesle bir şeyler mırıldanarak gidiyor. Ya ardu bla'i ma'iki ve ya sema'u akli'i. Nuh tufanının sonunda Allah'ın göğe ve yere emrini bize anlatan bir ayet bölümü. Ey gök, suyunu tut. Ey yer suyunu yut diyen bir ayet. Aa diyor. Bunu anlatan, bunu söyleyen, bunu diyebilen, bu emri verebilen ancak Allah olur. Ben neyim ne yapacağım öyleyse? Ne göğe emredebilirim, ne yeryüzüne emredebilirim. Emretsem de şaklabanlık olur, beni dinlerler mi? Sadece emretmiş olurum. Bitti bu işler, tasını tarağını toplar ve istiğfar eder derler. Öyleyse Allah dedi mi tamam, dahası yok. Bunu böyle bilelim. İmanımızı böyle tamam edelim, güzel edelim. Allah hangi konuda dedi mi tamam? Her konuda bizi nasıl imtihan edeceği konusunda öyle değil mi? Yani dese ki Allah bize, kulum sen nasıl istersen ben seni öyle imtihan edeyim. Nasıl bir evlilikle, nasıl bir kadınla, nasıl bir malla, nasıl bir sosyal, siyasal, ekonomik hayatla, sen ne istersen ben seni öylece imtihan edeyim dese, aklımız başımızdaysa hemen diyelim aman ya Rabbi bizi bize bırakma. Çünkü sen en güzelini bilirsin. Ben sana teslimim. Çünkü fesübhanellezi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Allah sübhandır. Eksiksiz ve noksansızdır. Ve ki o Allah mülk elinde olan Allah'tır. Her şeyin mülkü melekutu ona aittir. Ne var ne yoksa onun. Ya biz de onunuz da bazen unutuveriyoruz. Ya Rab, unuttuğumuzda bize ceza verme. Yanıldığımızda bizi affet. Bazen gaflet ediyoruz. Çoğu zaman unutuveriyoruz. Biz bu işi beceremiyoruz ama istiyoruz ki senin dediğin gibi olmaktan yanayız. Öyleyse ey mülkün, her şeyin mülkünün, melekutunun senin elinde olduğuna inandığımız Allah'ımız, sen sübhansın, eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin. Sübhan, daha önce de geçti Yasin suresinde, orada da ifade etmeye çalıştık. Eksiklik ve noksanlık ve yanlış ve hata adına aklınıza gelebilen, yeryüzünde konuşulan dillerin hepsinde ne kadar kelime buldunuz sanki, hepsini bertaraf edin, atın, kabul etmeyin Allah adına, işte biraz başladınız Allah'ı tesbih etmeye. Öyleyse Allah'ın sizin adınıza koyduğu kurallara da öyle bakın. Sizin ahlakınız adına ne dedi? Tam ve mükemmel, eksiksiz, aramayın daha güzelini. Çocuğunuzun eğitimi adına ne dedi? Daha güzeli yok çünkü sübhandır Allah. Yemek konusunda, ekonomik dünya konusunda, siyasal yapılanma konusunda ne dedi Allah? Kur'an'ında size neler gönderdi mesaj olarak, kural olarak? Sübhandır, dahasını aramayın. Allah'ı böyle bilin. Ama ya Rabbi öyle de galiba bizim döneme ait bir unuttuğun var mı ki? Demesin Müslüman. Kızım için, oğlum için, okumam, yazmam için, mektebim, medresem için, param, pulum, evim, barkım için. Ya Rab galiba unuttuğun var deme makamında olmamalıyız. Çünkü Allah sübhandır, dediyse tamamdır. Değilse isterseniz inanmayın. Ve ileyhi turcaun. Dönüş ona. Herkes ona gidecek. Herkes onunla beraber, onun huzurunda bütün yapıp ettiklerimizden, yapmayıp geri bıraktıklarımızdan Allah bizi hesaba çekecektir. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Kur'an'ın kalbi bizi sözü aldı. Kur'an'la berabersiniz. Bel Kur'an'ın hakim dedi. Sonra da dedi ki ve ileyhi turcaun. Bu hakim Kur'an'la beraberliğiniz sizi Allah'ın huzuruna götürsün. Biz de Kur'an'ın kalbiyle Yasin'le beraber Allah'ın huzurunda olma bilincini kazanalım. Allah'ın huzurunda olduğumuzu fark edelim. Bunu öğretsin, bunu öğütlüyor Kur'an bize. Öyle olan birisinin de hayatı elbette güzel olacak. Sonunda Allah'ın huzurunda elbette herkes gibi olacak ama cennete gidecek bir ortamda Allah'la beraber olacak. Allah'ın huzurunda hesabı kolay olacak. Yasin programı böylece bitti Allah'ın izniyle. Allah izin verirse başka programlarda beraber olmak ümidiyle inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Aleyhissalatü vesselam bu tür konuşmaların üzerine böyle dua etmemizi istiyordu. Ben şöyle Türkçeleştirmeden yanayım. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın. Tam ve mükemmelsin. Sübhansın, hamdolsun sana. Seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız. Şahidiz. Şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin ya Rabbi. Ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretin isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.